Ayrım 2.
Huzur-ı Şahaniye arz edilecek olan bu mazbataya mücrimini siyasiyenin affine dair bir kayıt da ilave etsek fikrini ileri sürdü. Bu mütalaa üzerine eski yerine oturmuş bulunan İzzet Paşa'nın kaşları çatıldı ve daha birkaç paşa da telaş, hatta hiddet eserleri görüldü. Tophane müşiri Mustafa Zeki Paşa yüksek omuzları arasından iri kafasını tekrar kımıldattı ve "Set enorm, set enorm" diye homurdandı. Mısır'ın İngiltere'ce işgali sıralarında bir müddet vazifeyle Londra'da bulunan, esasen ta avukatlık ettiği zamanlardan itibaren Fransızca öğrenmeye gayret etmiş olan Hasan Fehmi Paşa, enorm kelimesini azim, cesim, pek iri manalı geldiğini biliyordu. Fakat bu şekilde kullanılırken ne ifade ettiğini pek de kavrayamamıştı. Ancak ileri sürmüş olduğu fikirdeki cüretten kendisine de ürkme gibi bir hal gelmişti. Lügat tahkiklerine girişmedi ve bir iki dişi kalmış ağzının anlaşılması pek güç ifadesiyle sadr-ı esbak, iki günden beri de Mehmet Şahabettin Paşa gibi vükela meclisi içtimalarına memur Kıbrıslı Kamil Paşa, yazılacak mazbataya böyle bir şey ilavesine lüzum bulunmadığını, bu işin bilahare daha etraflı bir şekilde düşünülerek arz edilmesi icap ettiğini söyleyince başını eğerek sustu. Bütün paşalar pek ağır bir yükten kurtulmuş olduklarını hissederek geniş nefes aldılar. Sadrazam Said Paşa, Sultan Hamid'in tasvip ve tasdikine arz edilecek olan mazbatayı Kamil Paşa'nın hemşehrisi ve eski adamı olan Ahmetçi Ziya Bey'e kendi ifadesi veçiyle dikte ederek süratle yazdırdı ve Arap İzzet Paşa padişaha takdim etmek üzere mazbatayı alıp sanki en az 40 saattir uykusuz değilmiş gibi zinde ve çevik adımlarla götürünce kalanlar büsbütün yorgun, gelecek iradeyi artık çoğu uyuklayarak beklemeye koyuldular. Dışarıda sabah olmaya başlamış bulunuyordu. Odanın içindeki duman yeniden pek artmıştı. Işıkları gittikçe faydasızlaşan mumları da hademeler söndürmeyi akıl etmedikleri için bunların ışıkları bembeyaz yükseliyordu. 3. Mehmet Şahabettin Paşa'nın sadık bendesi Ürgüplü Süleyman Efendi kendisini arabaya hayli zahmetle bindirdi. 2,5 sene evvel sol koluna hafif bir inmede gelmiş olan paşa bir külçe haline almıştı ve Süleyman Efendi 60'lık bir adamdı. Gün enikonu ağarmıştı. Sultan Hamid'in emri sadrazam sarayda kalıp öteki paşaların gitmeleri merkezinde olduğu için 13 vükela arabası uyuyan sokaklardan geçerek şehrin dört tarafına dağılacaktı. Baş vekalet ve sadaret mazulleri Abdurrahman ve Kamil Paşaların arabaları başta gelmekle beraber öteki nazırların arabaları bu Temmuz gününde bile çoğu kupa arabalar vükela arasındaki teşrifat sırasına uygun olmamak üzere Yıldız Yokuşu'nu indiler. Şahabettin Paşa'nın arabası da bu meyanda 9. olarak ilerleyebildi. Bu Macaristan'dan bilhassa getirtilmiş yüksek kır atlar koşulu ve içi koyu lacivert ipek döşeli bir kupa idi. Taş Karakolu ve Ihlamur Köşkü'nü geçtikten sonra Beşiktaş'a indi. Beşiktaş'tan da Ortaköy tarafına yöneldi. Daha Ihlamur Köşkü'nün önünde Mehmet Şahabettin Paşa'nın içi geçmeye başlamıştı. Çırağan Sarayı'ndan Arnavutköy'ü hudutlarına kadar mütemadiyen şehzade, sultan saraylarıyla bazı vükela yalılarının bahçe ve koru duvarları arasından gidilecekti. Ve zaten daima loş ve tenha olan bu bitmez tükenmez yol, yarı karanlıkta öyle mutlak bir sessizlik içinde idi ki, Şahabettin Paşa'nın uykusu derinleşti. Arnavutköy'ünden itibaren zaman zaman deniz kenarından geçildiği halde, ihtiyar vezir uyumakta hep devam etti. Mehmet Şahabettin Paşa ancak Rumeli Hisarı'ndaki büyük yalının dış bahçe kapısı önüne varılıp, arabanın kendisine ninni hizmetini gören sarsıntısı ile beygirlerin nal sesleri durunca, derhal meydana çıkmayan kapıcı Hurşide Süleyman Efendi seslenmekle meşgulken birdenbire uyandı. Ve en az 40 dakika süren bu pek rahatsız uykuda 83 yaşında bulunan ihtiyara hayli faydalı gelmiş demekti. Harem dairesinin kapısında arabadan Yıldız Sarayı önünde binerkenki haline nispetle daha zinde, ağasının yardımına daha az muhtaç bir halde çıktı. Taşlığın hemen başında iki yaşlıca başları hotozlu kalfa paşayı karşılayarak kollarına girdiler. Sonra döne döne çıkan Trabzanları billur çift merdivenin ortasında vezir başında beyaz bir çatkı ve sırtında beyaz gecelik entarisiyle karısı ve gündüz elbisesiyle kızı tarafından karşılandı. Bu hanımların ikisinin de yüzleri solgundu. Şu kadar ki bunu sadece yeni günün henüz soluk ışığının bir eseri olarak kabul etmek de mümkündü. Paşa ağız açıp tek söz söylememiş, sade belirsiz bir şekilde gülümsemişti. Kızı Nimet sağ koluna önce girmiş olan çeşme felek kalfanın yerini alırken, "Bu ne sonu gelmez meclisi vükela paşa baba?" dedi. Bu açık pembe renkte bir elbise giymiş, uzun boylu, siyah saçlı ve deniz rengi yeşil gözlü, 20'ye geçmişe benzeyen bir genç kızdı. Yüzü pek güzel, sesi de tatlı fakat biraz hayret verecek kadar kalındı. Mehmet Şahabettin Paşa bir cevap vermeden ilerlemiş, sofanın başında bulunan ve takımlarının renginden dolayı Mavi Salon ismini taşıyan geniş bir odaya girmişti. Orta yerdeki mermer ve yaldızlı masanın kenarındaki bir koltuğa yığılır gibi oturdu ve beraber girmiş olup kapının yanında emir bekleyen çeşmi felek kalfaya ''Kahve mahve istemem, bir şey istemem.'' dedi. Salonda paşa karısı ve kızıyla yalnız kalmıştı. Nimet'i dünyaya getiriverince hanımefendiliğe yükselmiş, son ortağının 8 sene önce ölümü üzerine de tek hanımefendi olmuş bulunan İzzet Hanım, Çerkez şivesinden büsbütün kurtulmamış diliyle kızını şikayette takip ederek şunları söyledi. 36 saat süren meclisi vükelada duymadımdı. Hatta ortalık karardıktan sonra şeytan aklıma bin türlü şey getirdi. Hilmi Efendi'yi Yıldız'a yollattım. Vükela toplantısı hep devam ediyormuş diye haber getirince müsterih olup yattım. Ama gözümü yine uyku tutmadı. İnsanın sinirleri bir kere bozulmaya görsün. Sabahleyin de cin gibi kalktım. Kalkınca öğrendim ki bu hanım, eliyle kızını gösterdi, ne yatağa girmiş hatta ne de soyunmuş. Bu kıyafetle eline bir kitap alıp sabahı etmiş. Kuzum Paşa, bu meclis niçin bu kadar uzun sürdü? Bir muharebe filan mı var? Paşa zeka itibarıyla basitliğini bildiği, sır saklamaktan da aciz saydığı karısına Rumeli'ndeki ayaklanma hakkında hiç malumat vermemiş, buna mukabil dirayetine, ketumluğuna pek emin bulunduğu kızından da vaziyetin bildiği kadarını gizlememişti. Kendi bildiği kadarını. Çünkü mecliste bu defa verilen malumat hakikatin kendilerine de ancak kısmen bildirilmiş olduğunu vükelaya anlatmamış değildi. Karısının şimdi söylediği söze, yani gece olunca şeytanın hatırına bin türlü kötü ihtimal getirmiş bulunmasına gelince, kendisinin Yıldız'a sabahtan çağrıldığı halde gecenin çoktan gelmesine rağmen dönme işini bir iftiraya uğrayıp istintaka tutulmak, hatta belki sürgüne yollanış farz etmiş olacaktı. Nimet annesine nasıl oldu da teskin edemedi, kahyanın saraya gönderilmesine mani olmadı diye düşündü. Fakat bundan dolayı fazla bir endişeye düşmedi. 30 yıllık adamı olup bütün büyük ricalin kahya ve hususi katipleri gibi bir de memuriyeti bulunan, şehre maneti meclisinde aza olan bu mütemayiz rütbeli Hilmi Efendi pek zeki ve idareli bir adamdı. Mehmet Şahabettin Paşa'nın konağında paşa sürgüne mi yollanıyor ki dönmedi tarzında padişaha karşı bir emniyetsizlik beslendiğini Yıldız'daki maruzat meraklılarına elbette ki hissettirmemişti. Maruzat meraklılarının artık ellerinde kalem tutmadıklarını, kalemin ellerinden düştüğünü ise Mehmet Şahabettin Paşa henüz hatır ve hayalinden geçirmiş değildi. Şimdi İzzet Hanımefendi başına üzüntüden, meraktan gelmiş olan ağrının nasıl başlayıp ne safhalar geçirerek devam etmekte bulunduğu ve başla beynin nerelerinde hüküm sürdüğü hakkında etraflı izahat vermeye girmişti. Ağır ağır kelimeleri tane tane söyleyerek, biraz da ezip büzerek anlatıyordu. Fakat paşa kızıyla yalnız kalıp olanlara haber vermek, dertleşmek ihtiyacındaydı. Nimet'in de büyük bir merak içinde bulunduğundan emindi. Biraz daha oturur, karısının su şırıltısı gibi devam eden ve incir çekirdeği doldurmayan izahatını dinlerse uyuyakalmaktan korktu. Gayretle ayağa kalktı ve ''Daha pek erken, yatınız, uyumasanız bile istirahat edersiniz. Emin olun ki üzülecek hiçbir şey yok.'' dedikten sonra kızına döndü. ''Nimet, odama gel de beni sen soy kızım.'' dedi. Bunun üzerine baba kız, paşa biraz önden yürüyerek camlı bir bölmeyle birbirlerinden ayrılmış iki büyük sofa geçtiler ve bu ikinci sofanın nihayetinde Mehmet Şahabettin Paşa'nın pek uzun yıllardan beri yalnız yattığı odaya girdiler. Üçüncü katta bunun tam üzerine isabet eden oda da Nimet'in yatak odasıydı. Zaten hemen hiçbir küçük odası bulunmayan yalının en büyük odalarından birine girmişlerdi ve bir taht gibi yüksekte durmakta olan üç geniş basamak merdivenle çıkılan geniş karyola ile onun sağında duran koltuk müstesna, pencereler boyunca devam eden sedirleri, şal kaplı yastıkları ve duvarlardaki ayet ve hadis yazılarıyla buranın o derecede eski zamanlara mahsus bir hüviyeti vardı ki, paşa sedirlerin biri üzerinde gecelik entarisi ve yazlık kürkiyle oturup enfiyesini çektiği veya altın zarflı fincanda kahvesini içtiği sırada kendisine 2. Abdülhamit devri sonunun değil fakat 2. Mahmut ve hiç değilse Abdülmecit devrinin bir veziri demek münasip olurdu. Mehmet Şahabettin Paşa karyolanın sağ tarafında durmakta olup Nişantaşı'ndaki konak için Viyana'dan sureti mahsusada getirilmiş takımlara dahilken talihi kendisini buraya mal eden çok geniş, arkası yüksek ve kumaşı açık kırmızı kadife koltuğa oturmuştu. "O derece yorgunum ki soyunup geceliğimi giymeye bile takatim yok," diye söylendi. Kızının eğilip ayakkabılarını çıkararak terliklerini giydirmesine ise elinin bir işaretiyle mani oldu. Evvela mecliste geçenleri anlatmak arzusunda bulunduğu belliydi. Bunun üzerine biraz geri çekilip ayakta kalarak Nimet Hanım sordu. "Tabii Rumeli vaziyeti görüşüldü değil mi efendim?" "Evet, içtima devam derken de oralarda olup bitenler hakkında saat be saat malumat alınıyordu. Bu malumat ise vaziyetteki vahametin mütemadiyen arttığını bildiriyordu." "Peki herhangi bir karara varıldı mı Paşa Baba?" Mehmet Şahabettin Paşa cansız bir sesle "Varıldı," dedi. "Tatar Osman Paşa değiştiriliyor mu? Herhalde vaziyetin gittikçe vahimleştiğini söylediğinize göre kendisinin bir muvaffakiyet gösterememiş olduğu anlaşılıyor." Şahabettin Paşa hafifçe omuzlarını silkti ve belki bütün bir dakika kızını cevapsız bıraktı. Tatar Osman Paşa'nın sırtında gecelik entarisiyle kim bilir asilerle belki de danışıklı dövüş esir edildiğini, Resne dağlarına misafir gönderildiğini anlatmaktan adeta utandı. Sonra en tarafsız bir eda ile lehte ve aleyhte olduğunu hissettirmemeye dikkat eden bir sesle sevgili kızına karşı bile bu ihtiyata lüzum görerek "Zat-ı Şahane son dakikada meşrutiyetin iadesini irade buyurdular. Meclisçe de mazbatası hazırlanıp takdim edildi," dedi. Yeniden uzun ve ağır bir sükut oldu. Güya ki pek ağır bir taş yuvarlana yuvarlana bu odanın ortasına kadar gelmiş, her ikisine de kımıldanma imkanı vermeyecek bir tarzda aralarına düşmüştü. Paşa neden sonra kendini topladı ve elleri dizleri üzerinde anlattığı sahneleri hayalinde adeta tekrar görüp yaşayarak kızına izahat verdi. "Anadolu kıyısında oturan Rüfeka benim saraya varışımda henüz gelmemişlerdi. Onlar gelinceye kadar da vakit öğleyi bulduğundan ilk önce yemek yendi, sonra meclis başladı. Şeyhülislam Efendi ile Bahriye Nazırı'ndan ve henüz Avrupa'da bulunan Evkaf Nazırı'ndan gayri bütün vükkela bir de yeni Erkan-ı Harbiye Reisi hazırdı. Rumeli'nden gelen evrakla telgrafları İzzet Paşa getirip heyete okudu. İçtima başladığı zaman vaziyetin ağırlığı esasen anlaşılmamış değildi. Çünkü sadrazam toplantıyı Osman Paşa'nın asi zabitler tarafından dağa kaldırıldığını ve bu suretle hasıl olan vaziyeti tetkik etmek üzere meclisin çağrılmış bulunduğunu bildirerek açtı. Evvelce alınmış tezkere ve telgraflar dinlendikten sonra içtimanın başlamasından itibaren gelen telgraflar Efendimiz tarafından yollanmaya ve heyette birer birer okunmaya başlandı. Bu telgraflar hareketin büsbütün genişleyip ehemmiyet kazandığını anlatıyordu. Fakat kararı Hümayun üzerinde zannederim ki sonuncu telgraf pek müessir oldu. "Bu son telgrafta ne yazılıydı Paşa Baba?" Nimet Hanım'ın yavaş bir sesle ağır ağır sorduğu bu suale cevap vermekten, telgrafta ne yazılı bulunduğunu söylemekten Mehmet Şahabettin Paşa bir an adeta çekindi. Sonra da pek müthiş bir sır bildiren bir adamın bütün ihtiyatı içinde dedi ki, "Serez'den asker ve ahali namına mutasarrıf Reşit Paşa tarafından gönderilmiş bir telgraf. Efendimiz kanuni esasinin iadesini en kısa bir zaman içinde emir buyurmadıkları takdirde Veliaht Reşat Efendi'ye biat edileceğini bildiriyordu. Zat-ı Şahane çok genişlemek temayülleri gösteren harekete kuvvetle karşı konmasına arzu buyurmadılar ve heyete İzzet Paşa vasıtasıyla kararlarını tebliğ ettirdiler." "Telgrafların okunması haricinde hiçbir müzakere münakaşa olmadı mı?" "Ancak geçmiş, geçirilmiş zaman üzerinde tenkitlere girişenler oldu. bir derece Zeki Paşa ile Haşim Paşa. Mukavemeti tavsiye sayılması kabil bazı sözler söylediler. Nimet Hanım, ya siz ne yaptınız? 33 yıllık padişahınıza karşı bu fena günde sadakatinizin bir delilini gösterdiniz mi? Diye sormaya cesaret edemedi. Fakat sual dudaklarına kadar geldi ve bunu hissederek ihtiyar vezir nefsini müdafaa etmek ihtiyacını duydu. Bu işte en büyük mesuliyet, vaziyeti ilk günden kavramayanların ve bilhassa en ehemmiyetsiz şeyler hakkında daima çarşaf kadar maruzatta bulunduğu halde bu meseleye dair ciddi hiçbir şey bildirmemiş olan müfettişi umuminin, Hüseyin Hilmi Paşa'nındır. Bununla beraber zat-ı şahane zaten bir muvaffakiyet gösterememiş, kıymetli zamanları atıl geçirmiş olan Tatar Osman Paşa'nın yerine Şemsi Paşa merhum gibi fedakar bir başka kumandanı büyük bir salahiyetle derhal yollasalar, ikinci fırkanın bir kısmını da emrine verselerdi, vaziyete hakim olmak yine çok mümkündü. Peki içtima esnasında Sait Paşa ne yaptı, nasıl hareket etti? Hiç, sükut etti. En ehemmiyetsiz meselelerde sözü kimseye bırakmayarak konuşan Sait Paşa Hazretleri bu sefer dut yemiş bülbüle dönmüşlerdi. Aynı zamanda da herkesin ciğerini seyreder gibi etrafına baktı durdu. Belli ki mukavemet fikri galebe çalarsa kanun-u esasi iadeye taraftar gibi görünenleri kanun-u esasi iade edildiği takdirde de mukavemete taraftar hissini vermiş olanları itham edebilmek üzere göz kulak kesilmişti. Nimet bu tasvirleri babasının Sait Paşa'ya karşı daima beslemiş olduğu kıskançlık ve düşmanlık duygularının büyük hisseleri bulunduğuna, belki de haksız yere, hükmetmişti. Bir şey söylemedi ve odada bir müddet sükût hüküm sürdü. Paşa fesini çıkarıp vermiş ve başında fesin içine giydiği beyaz takke ile kalmıştı. Koyu elaya da laciverde de benzeyen fakat artık feri kalmamış kirpiksiz gözleri hayli zaman boşluğa daldılar. İhtiyar vezir pek düşünceli görünüyordu. Nihayet dedi ki, bu sabahki gazetelerde meclis-i mebusanın toplanması için intihaplara bir an evvel başlanması hususunda vilayetlerle müstakil sancaklara tebligat yapıldığı suretinde resmi bir tebliğ çıkıyor. Halk bunun mana ve şumulünü anlayıp gemi azıya alacak mı, yoksa sükun her yerde muhafaza edilecek ve tehlike savuşturulduktan sonra vaziyet hemen hemen eski şeklini alacak mı, buraları meçhul. Hemen Allah encamını din ve devlet için hayırlı kılsın. Sonra da artık ısınmış gün içinde adeta üşüyerek ve sadece yardıma muhtaç bir ihtiyar halinde ilave etti. Şimdi beni Gülendam'la birlikte soyun da yatağa yatayım kızım. Uykusuzluktan bitap bir haldeyim. Bir fincan soğuk süt içip hemen uyuyayım. Mabeyinden yahut sadrazamdan bir haber gelmedikçe uyandırmayın. Sesindeki yorgun bitkin eda, hayatta yalnız babasını seven Nimet Hanım'ın kalbini adeta bir ana rikkat ve merhametiyle doldurdu. 4. Anlatmak istediği şeyleri ağzına tıkayarak Mehmet Şahabettin Paşa kızını alıp gittikten sonra İzzet hanımefendi nefsini ziyadesiyle zavallı ve gülünç bulmuştu. Dairenin azatlı halayıkları gibi yaşlı insanlarınca da yaşı 50'ye çıkarılmakla beraber 41'i güç kabul ederek kocasının kızı değil torunu mevkiinde bulunduğu kanaatini besleyen bu kadın kendisine şimdi paşanın 18 sene evvel ölmüş ilk ve ihtiyar karısından çok hazin bir vaziyette buluyordu. Çünkü o 70'e pek yaklaşmış ve iki büklüm olmuş kadına paşa fevkalade hürmet gösterir, yapacağı her işi ona sorup danışırdı. Fakat İzzet Hanım'ın kocasıyla senelerden beri bütün münasebeti kendisinin ağrılı dizlerini olmaktan ibaretti. Kızı, hep kızı, varsa kızı, yoksa kızıydı. Elbette ki kendisine adi bir cariye olmaktan ve bir gün azat edilirse nihayet kalem katibine verilmekten kurtararak Rumeli Hisarı'ndaki bu mükellef yalı ile Nişantaşı'ndaki muhteşem konağın o zaman üçüncü, sonra zamanla da tek hanımefendisi mevkiine çıkaran şey nimeti dünyaya getirmiş olmasıydı. Fakat bunu pek iyi bilmekle beraber kızına karşı minnet değil, bazen adeta kine benzeyen hisleri oluyor, yıllardan beri ona bir emir verememekten, onun hayatına ve hareketlerine hükmedememekten, hatta konakla yalıda her şeyin onun emriyle yapıldığını görmekten ızdırap çekiyordu. Bu sefer de kocasıyla kızı gittikten sonra mavi salonda bir an yalnız kalınca acı acı söylendi. Şehirlilerin dedikleri gibi, kuş beyinli Çerkes, boş yere üzülüp kendini helak edecek ne vardı? Bunun için sana minnettar olacak mı sandın da üzüntülerini uzun uzun anlatmaya kalktın? İşte dinlemedi bile. Bu ihtiyar uğrunda bütün ömrün ziyan oldu. Gençlik nedir, sevda nedir, sevmek sevilmek nedir bilmedin. Hakikaten başının ağrısı artmıştı ve bu ağrısını giderecek ilaçların çekmelerde kutu kutu durduğu yatak odasına gitmek üzere salondan ayrıldı. Sofayı sessizce geçip üst katta kendi dairesine gitti. Ona ait bulunan dört odadan mürekkep kısım haremin üçüncü katında idi ve yattığı üç pencereli büyük odanın Kanlıca'dan itibaren ta Beykoz'la Yuşa'ya, diğer taraftan da Yeniköy burnuna kadar bütün Emirgan'la İstinye'ye hakim bir nezareti vardı. Fakat İzzet Hanımefendi bu manzarayı kafeslerinin arkasından tam 23 yıldır nimeti dünyaya getirmesine mükafat olarak nikah ile alınıp burasının o zaman kızı ile beraber kendisine tahsis edildiği günden beri her yaz görüyordu. Kaldı ki manzaranın ihtişamını seyretmek üzere pencerelerden birine yaklaşmak ihtiyacını hiçbir zaman duymuş değildi. Kızına karşı beslediği kıskançlık ve şahsına kocası tarafından bir kıymet verilmemesinden duyduğu ıstırap içinde sevgi nedir, sevmek sevilmek nedir bilmemiş ve katmamış olduğunu söylerken ise Kahya Hilmi Efendi ile 18 yıldan beri sürüp giden münasebeti hiç hesaba katmıyor, bu günah sayesinde tattığı ve hala tatmakta bulunduğu derin ve günahkar zevkleri tam bir masumlukla unutuyordu. 5. Paşa uykusundan uyandırılmadı ve bu uyku öğleden sonraya hemen ikindiye kadar sürdü. Nimet Hanım babasının yatak odasına bitişik olup yan bahçeye bakan yazı odasında elinde bir dikişle nice zamandır oturuyordu. Annesinin dairesine ise Kandilli'den günübirliğine misafirler gelmişti. Pembe boyalı, önü geniş rıhtımlı, iki ucu ikişer ve orta kısmı üç katlı yalı, 50'yi geçen halkı ile muhtat hayatı yaşamaktaydı ve kendisini temellerine kadar sarsabilecek bir şey geçmekte olduğundan haberi bulunan insanları ancak iki kişiden. Bu bir türlü uyanamayan pir ve pirin uyanmasını elleriyle yaptığına hiç göz atmaksızın kendine bir bluz dikerken zihninde bin ihtimali düşünüp faraziye kurarak bunları bilhassa nişanının bozulması etrafında dolaştıra dolaştıra bekleyen genç kızdan ibaretti. Mehmet Şahabettin Paşa nihayet gözlerini açınca yastığının altından yassı ve iri, kendisine ta ilk haremiyle evlenirken kaynatası ve veli nimeti Muhsin Paşa tarafından verilmiş altın saati çıkarıp baktı ve perdeleri inik odada 8 saate yakın bir zaman fasılasız uyumuş olduğunu hesapladı. El çırptığı anda içeri giren nöbetçi halayı, Adapazarı taraflarındaki bir Çerkes köyünden alınma, süt beyaz tenli ve pek uzun boyunlu, çini mavi gözlü gülen dama ilk söylediği sözde ''Küçük hanım nerede?'' suali oldu. Fakat kendisine gidip çağırmaya hacet kalmadan el çırpılmasını duyarak Mehmet yandaki kapıdan içeri girmişti ve şefkatli bir tebessümle ihtiyar babasına bakıp ''İyi uyudunuz maşallah, yorgunluğunuz geçti değil mi efendim?'' dedi. ''Sen de uykusuzdun yavrum, yatıp dinlendin ya.'' ''Evet efendim.'' Şahabettin Paşa kızının gazeteleri getirmiş olduğunu ancak o an fark ederek elini uzattı. Gözlüklerini takıp üçüne de, sabaha da, ikdama da, tercümanı hakikate de ayrı ayrı göz gezdirdi. Bu üç gazetenin enleri, boyları, manzaraları, her şeyleri aynıydı. Tabidir ki resimli değildiler ve baş sahifeleri rütbe ve nişan tevcihlerinden sonra resmi tebliğleri ihtiva ediyordu. Bu cuma gününün tevcihat kısmı tamamıyla ehemmiyetsiz kimselere pek aşağı derecede rütbe ve nişanlar ihsan edildiğini haber veriyor ve bu haberlerin altındaki birinci resmi tebliğ, kuru ve manası çıkmaz ifadesiyle inkılabı yani Sultan Hamid'in mutlakiyet rejimini sürdürmekten vazgeçip kanuni esasiyi iade etmiş olduğunu bildiriyordu. Fakat bu yazı üzerinden güya ki bir sünger geçirilerek taze boyaları hemen tamamıyla yok edilmiş bir levhaya ne kadar da çok benziyordu. 36 saat sürmüş içtimadan ve onu icap ettiren kıyametten en hafif aksi bile bu resmi tebliğde Mehmet Şahabettin Paşa fark edemedi. Saraydan hiçbir ses çıkmadı değil mi? Hayır paşa baba, ne saraydan ne de Babali'den. Acaba köy, etraf ne alemde? Hiçbir şey duyulmadı fakat bir kere sorduralım efendim. Karakola Paşa'nın gidişatı Süleyman Efendi gidip tahkikte bulundu. Hayır, hiçbir gürültü, hiçbir nümayiş olmamış. Rumeli Hisarı semtinde edebe ve sadakate mugayir sayılabilecek herhangi bir hareket zuhur etmemiş, herhangi bir kıpırdama kaydedilmemişti. Sade İstanbul'un bazı yerlerinde Selanikli dükkancıların bayraklar astıkları ve cuma selamlığından dönen askerin geçişi esnasında yeni cami önünde birikmiş bir takım insanların "Padişahın çok yaşa!" diye bağırıştıkları hakkında haberler alınmış bulunuyordu. Paşa akşam namazına durduğu sırada sadaret çavuşlarından biri atla geldi ve ertesi gün yani cumartesi günü öğleden 2 saat sonra Vükela Meclisi'nin Babali'de toplanacağını bildiren Sadrazam Said imzalı bir tezkere getirdi. Nimet Hanım'ın 3 çifte kayığı bu esnada Göksu'dan yeni çıkmış Kanlıca'ya doğru ilerliyordu. Arkadan biraz geriden padişahın iradesi mucibinde 4 ay evvel nişanlanmış bulunduğu fazla meşhur hünkâr yaveri Müşir Abdüllatif Paşa'nın oğlu ve yine hünkâr yaverlerinden Kaymakam Sedat Bey kendisini 2 çifte kayığı ile takip etmekteydi. Fakat Sedat Bey Çubuklu'ya yazları oturdukları Büyük Beyaz Yalı'ya kadar Anadolu kıyısından gidecek, Nimet Hanım ise Kanlıca Koyu önlerinden Rumeli sahiline vuracaktı.